Çok muhterem kardeşlerimiz tebrikken 3 İhlas 1 Fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i azâm-ı sâdât-ı kirâm hazretlerinin, hasreten şehitlerimizin ve gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, gazilerimizin şifasına, ümmet-i Muhammed'in selametine, Rabbimizin Şaban ayını mübarek kılması, Ramazan-ı Şerif'in mülâki olmamız niyaz duasıyla 3 İhlas 1 Fatiha Allahumme salli ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak kulunun cennete girmesini arzu ediyor. Ve bunun karşılığında da bu dünya bir imtihan dünyası, cihan ilahi bir mektep, sonsuz bir hayatın bir imtihan mahalli. Cenab-ı Hak bu imtihan mahallinde kendisi dostluğumuzu istiyor. Bize verdiği malzemeleri kendi yolunda kullanmamızı arzu ediyor. Rabbimiz insanı mükerrem yarattı. Kulundan dostluğu talep ediyor. Darüsselam'a, cennete, ebedi bir saadete davet ediyor. Kul Cenab-ı Hak'ta dost olacak. Dostluğu güçlendiren ise fedakarlıktır. Zirvesi peygamberlerdir ve Allah'ın veli kulları, müstesna kullarıdır. Yani dostluk, Allah bize ne imkan verdiyse, akıl, zeka, mal, can, evlat vesaire hepsini kendi rızası yolunda istikametlendirebilmemizdir. Bu şekilde kalp nefs-i mutmainneye vasıl olacak. Cenab-ı Hak cennetime gir buyuruyor. Yani mal ve canı kullanmayı bilen için bir cennet malzemesi. Allah korusun, nefsani arzuları istikametinde ziyan ediyorsa o zaman kötü bir akıbetin yolcusu olur. Rabbimiz diğer mahlukata mal vermiyor. Onlarda mal ihtirası yok. Sadece insanda bir mal ihtirası var. Gafil kişi malını ahiret sermayesi yapacak yerde, onunla arz-ı endam sergileme yarışında böyle kibre düşüyor ve malıyla aşağılık duygusunu bastırmaya çalışıyor. Ne kadar bedeni gücümüz varsa o gücü Allah yolunda kullanmaya gayret edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir kul kıyamet günü şu 5 şeyden hesaba çekilmeden önce bir adım dahi atamaz. Nedir bu 5 şey? Ömrün nerede tüketti? Yani sayılı nefesleri nerede harcadı? İkincisi ilmini nerede kullandı? İlim nedir? Allah'a kul olma. Yapmudun liyarufun. Onunla Allah'a kul olma ilmiyle o marifetullah'la ne amel işledi? Yani Kur'an-ı Kerim'in bize tebliğ ettiği ilim ve halden ne kadar bir netice aldık? Üçüncüsü malım nereden kazandın? Ne kadar Allah'ın men ettiği şekilde kazanmaya kendini uzak tuttun, helalden kazandın. Ve nereye sarf ettin? Zaten sarf ettiğin yer malın kazancının durumunu gösterir. Yani kişide irade yoktur, malda irade vardır, parada irade vardır. Herkes zanneder ki ben paramı istediğim gibi kullanırım. Yok, kullanamazsın. Yani nasıl kazanılmışsa oraya doğru o akar. Yani kişide irade yoktur, malda irade vardır. Mal nereye harcadığını, yani harcanan yer kazancın röntgeni durumundadır. Beşinci vücudunu ta gençlikten başlayarak nerede yıprattın, nerede kullandın? Evladımız var mı? Onu ne kadar bir hak yolunda yetiştirdik? Ayet-i kerimede bu Enfal 28. ayet. Bilsin mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan konusudur. Büyük mükafatı ahirette Allah nezdindedir. Demek ki en büyük imtihanımız evlatlarımızdan başlıyor. Yani hayırlı bir nesil yetiştirme. Peygamberler dahi aynı bunun derdinde İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi diyor beni tabii nasıl bir namaz ki Cenab-ı Hakk'a bir miraç olarak bir namaz İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi diyor beni ve evlatlarımı diyor neslimi diyor namaz kılanlardan eyle diyor. Kur'an'ı bir talimat olarak veriliyor. Demek ki burada da hakikaten evlatlarımız çok mühim. Biz bu dünyaya, bu hayata dünyaya, malı mülke kul olmak için gelmedik. Allah'a kul olmak için geldik. Cenab-ı Hak liyabudun liyarufun buyuruyor. Cenab-ı Hak'la bir dost olabilmek. Bu dost olmayı birçok şeyle beraber en başta malı ve canı Allah'a adamakla gerçekleşiyor. Nübüvvetin 13 senesinde ikinci Akabe beyatı oldu. Medine halkından 70 küsur kişi geldi. Mekke'de Resulullah Efendimiz'e biat ettiler. Abdullah bin Ravaha, "Ya Resulallah, Rabbin ve kendin için bize dilediğini şart koşabilirsin." dedi. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Rabbim için şartı ona ibadet etmeniz, emir ve nehye dikkat etmeniz, hiçbir şeye ortak koşmamanızdır. Kendi hakkımda şartım ise canlarını, malları nasıl koruyasınız, beni de böylece korumanızdır." Efendimiz korunması İslam'ın korunmasıdır. Medine'ye gelen bu sahabi topluluğu, "Böyle yaparsak yarın karşında ne var bize?" diye sordular. Efendimiz cennet var buyurdu. Bunun üzerine Abdullah bin Ravaha, "Ya Resulallah, biz bu akitten, bu alışverişten dönmeyiz. Ne güzel bir alışveriş yaptık." dediler. İşte bunun üzerine Tövbe Suresi okunan 111. ayet indi. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor ayet-i kerimede: "Allah müminlerine mallarını ve canlarını kendine verecek cennet karşılığında satın almıştır." Yani bu dünya cennet pazarı. Cennet pazarının en mühim malzemesi demek ki mal ve can olmuş oluyor. Bu nereye kadar? Yine Cenab-ı Hak, onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler, ölürler. İşte bugün Gazze önümüzde bir misal. Savaşta canlar Allah'a adanıyorsa, hakiki şehitler veriliyorsa, ardından daima zaferler gelmiştir. Gazze'nin neticesini de bekleyelim. Nasıl Hendek Harbi'nde Cenab-ı Hak çok sıkıntılar oldu. Ayete Cenab-ı Hak sonunda gözükmeyen ordularını gönderdi. Eğer yok bir harpte ruhsuz kalıplar, affedersin molozlar ölüyorsa ardından yıkımlar, hezimetler gelir. Vatan toprakları da viraneye döner, el değiştirir. Şu hakikati hiçbir zaman unutmayacağız ki cennet bu dünyada pazarlanıyor. Bu pazarlık da fedakarlık da olacak. Yani malzeme fedakarlık. Mesela Eshâb-ı Kirâm dünyanın alâişinden uzak kaldılar. Nefsin tuzağı olan her türlü dünya nimetinden, nefsânî arzulardan feragat ettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara nasıl kazanmayı ve nasıl sarf etmeyi, canı ve malı nasıl kullanmanı onu öğretti. Onun tahsilini yaptırdı. Onlar yaşadıkları hayatlarında İman heyecanıyla hayatlarında hiçbir zaman yoruldum, üşendim, bittim, hadi ben bu kadar yaptım, arkamda gelenler yapsın diye bir ifade olmadı. Onlar Allah dostluğunu hiçbir şeye değiştirmediler. O dostluk onlara sonsuz bir lezzet verdi. Cenab-ı Hak ile olan dostluğun büyük haz ve lezzet halinde yaşadılar. İnsan olan her yere sefer ettiler. Velhâsıl Eshâb-ı Kirâm erkeğiyle, hanımıyla Allah ve Rasûlünün yolunu daima fedâ can halinde yaşamanın gayreti içinde oldular. Birkaç misal. Sevir mağarasına doğru giderken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kah önünde gidiyor, kah arkasında yürüyordu. Allah Resûlü de "Ey Ebubekir" dedi, "Niçin böyle yapıyorsun? Kah arkada, kah önde gidiyorsun." Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, müşrikler arkasından yetişebileceğini düşünüyorum. Arkadan yürüyorum ki size gelecek bir mızrak bana gelsin. İleride pusu kurup bekleyeceklerini düşünüyorum. Önden yürüyorum. O tuzağa ben düşeyim." "Ya Resulullah" dedi. Daha sonra Sevir mağarasına ulaştılar. Ebubekir radıyallahu anh, "Ya Resulullah, ben mağarayı temizleyinceye kadar siz burada bekleyin." dedi ve mağaraya girdi. Mağaranın içini temizledi. Elleri yokluyordu, bir delik bulundu, hemen elbisesinden bir parça kesiyor, tıkıyordu. Üst elbisesini tamamen deliklerle tıkadı. Sadece bir delik kaldı, orada ancak ayağının topuğuyla oraya itti. "Ya Resulallah, artık gelebilirsiniz." buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, yani üst kısmında elbise olmadığını fark eden Allah Resûlü, "Elbisen nerede ey Ebubekir?" buyurdu. Hazreti Ebubekir de yaptıklarını anlattı. Bu Ali Cenab tavrı, yani bir böcek girmesin, bir zarar vermesin diye. Bu Ali Cenab tavrı kadar efendim son derece duygulandı. Mübarek ellerini semaya kaldırdı. Ebubekir radıyallahu anh için efendim dua etti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim hidayet davet mektubu krallara göndermek istediğinde ashâb-ı kirâm hep birden bu şerefli vazifenin kendini tevdi edilmesini arzu ettiler. Efendim arzusunu yerine getirebilme uğruna her türlü fedakârlığa göze alıp hiçbir mazeret üretmeden canla başla hizmete talip oluyorlardı. Sarp dağlar ve ıssız çöller aşarak gittikleri diyarlarda cellatların arasından geçip kralların huzurunda Allah Resulü'nün mektubunu büyük bir iman cesaretiyle okumaları onların Resulullah'a duydukları engin muhabbetin müstesna tezahürlerinden biridir. Bütün gayeleri Allah Resulü'nün teveccühüne mazhar olmaktı. Yine baktığımız zaman hanımlardan Sümeyra Hatun Uhud'da babasını, kocasını, kardeşi iki oğlunu şehit vermişti. Ve onun tek düğünü Resulullah Efendimizin onu görmesi iman vecdiyle şöyle dedi: "Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ım sağ kaldıktan sonra gayrı hiçbir şeye endişelenmem." dedi. Uhud'da Ümmü Ümare Nesibe Hatun canhıraş bir kılıcıyla Uhud'da kendisi Efendimize siper etti. "Efendim buyur sağa baksam, sola baksam Nesibe'yi görüyorum." buyurdu. Allah Resulü'nü korumak için 12 yerinden yara aldı. Babası vardı, kardeşi var vesaire vardı. Onları yaralanırsa bir kova suyla geldi Uhud'a. Baktı Resulullah Efendimiz tenha kaldı. Aman de Allah Resulü bir darbe gelmesin. Kendisini Allah Resulü'nün önüne attı. Yine sahabi Uhud Efendimizi mahzun olarak gördüler. "Ya Resulullah" dediler. "Mahzun olma. Biz şehit olmak üzere sana beyat ediyoruz." dediler. Ölümü seve seve göze aldılar. Şahadet Şerbin Yudumlam'ın aşkıyla tutuştular. Yine Efendimiz Hudeybiye'de de beyat etti. "Ya Resulullah" dedi, "senin gönlünde ne varsa biz senin gönlüne beyat halindeyiz." dediler. Yine orada bir misal. Uhud'da Hamrül Esad gazvesi. Müslümanlar müşrikleri güç göstermek için onları Hamrül Esad'a kadar geçirdiler. Kovaladılar yani. Orada iki mümin Abdullah bin Seyl ile kardeşi Rafi ikisi de yaralı. Dedi biz dediler mazuruz dediler. Hamrül Esad'a kadar düşmek olamay yaralıyız dediler. Fakat de Allah Resulü'nün arzusundan geride kalmayalım onunla beraber devam edelim dediler. Hafif yaralı, ağır yaralı bin sırtıma dedi. Bin sırtına gitti, sonra indirdi koluna girdi. Tekrar sırtına girdi, Hamrül Esed'e kadar gittiler. Aman Allah Resulü'nün bir arzusundan geri kalmayalım dediler. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Ali İmran 172 yara aldıktan sonra yine Allah ve peygamberin davetine uyanlar, özel bunların işlerinde ameli salih iyilik yapanlar, takva sahibi olanlar pek büyük mükafat vardır. Demek ki fedakarlıklar Cenab-ı Hak yaklaşıyor, Resulullah Efendimiz yaklaştırıyor ve Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna yaklaştırıyor. Muhte Harbi'nde de öyle oldu. Efendimiz üç tane kumandanı Zeyd, Cafer, Abdullah bin Revâhe onların şehit olup birbirine devretmelerini bildirdi. Bu üç kumandan da üçü de şehit olacağını biliyordu. Hiçbir tereddüt etmeden Muhte'ye sefer ettiler. Sanki Akabe biatında verdikleri sözü yerine getiriyorlardı. Yine tarihe baktığımız zaman kendi tarihimize. Sultan Alparslan 1071'de Malazgirt Muharebe girmeden hemen beyaz elbiseler giyindi. "Bu benim keferimdir." dedi. "Ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım veya da şehit olurum." dedi. "Sizden beni takibim tercih eden takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler. Burada emreden bir kumandan, emredilen bir asker yok." dedi. Büyük bir tevazu içinde. "Ben sizlerle birlikte bir savaşan bir gâziyim." dedi. "Beni takip edenler, nefislerine gücü Allah'a adayanlar şehit olurlar. Cennete, sağ kalanlar gâziyle kavuşurlar. Ayrılanlar ise ahirette ateş, dünyada alçaklık beklemektedir." dedi. Bu şekilde girdi. Kendisinden 5 misli olan gücü bertaraf etti. Birinci Murat Hüdavendigâr, 8 Ağustos 1380'de Kosova Ovası'na girdi. Şiddetli bir fırtına vardı, göz gözü görmüyordu. O gece Berat gecesiydi. Murat Han iki rekât hâcet namazı kıldıktan sonra gözyaşıyla dua etti. Ya Rabbi dedi, şu fırtına dinsin. Aciz Murat kulun günahları sebebiyle çıktı. Onun yüzünden masum askerlerin yanmasın. Ya Rabbi zafer eyle, bu zaferin de kurbanı ben olayım dedi. İşte bugün işte aynı orada Kosova'dan secdelerden, ezanlardan Sultan Murat'a bir sadaka-i cariye geliyor. Hep bunlar nedir? Mallarıyla, canlarıyla cennet satın alma gayreti. Fatih de İstanbul alırken ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım dedi. Fatih'in askerleri de surlara çıkarken birbirlerine kızgın yağ dökülüyordu. Rum ateşleri atılıyordu üzerlerine. Çıkarlar onlar da bugün şehit olması da bize geldi diyorlardı. Demek ki mühim olan canı ve malı Allah'ına seferber edebilmek. Bu geleceği zaman Allah'ın nusrete yardımı tecelli ediyor. Kul Rabbine bir karış yaklaştığında Cenab-ı Hak bir kulaç yaklaşıyor. Kul Rabbini yürüyerek geldiğinde Cenab-ı Hak kuluna koşarak gidiyor. Buhari'de bu şekilde bir teşbihle bildiriliyor. Yani can ve mal Cenab-ı Hak'la dost olmak için bir malzeme. Ahiret zenginliğine ait bir ayet. Sevdiklerinden vermeyince Allah'a yaklaşamazsınız. Malını mı seviyorsun? Canını mı seviyorsun? Evladını mı seviyorsun? Allah yolunda olacak. Âl-i İmrân 92. ayet. Sevdiğiniz şeylerini Allah yolunda harcamadıkça birre eremezsiniz buyuruyor. Ne harcarsanız Allah ona kıyır bilir. Cenab-ı Hak buyuruyor. Bu Tevrat, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerinden bir hak, bir vaattir buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak vaat ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim olabilir diyor. Kim var diyor. O halde diyor Allah'la yaptığı alışverişten sevinin diyor. Hangi alışveriş? Canını, malını Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda sarf edebilmekle. İşte bu gerçekten büyük bir kazançtır buyuruluyor. Velhasıl Rabbimiz müminlerden mallarını ve canlarını kendi verecek cennet karşılığında satın almıştır buyuruyor. Cafer Sadık Hazretleri, ey Ademoğlu diyor, canının kadrini bil diyor. Allah Teala sana canının kadrini öğretti. O senin canın karşılığında cennetten başka bir bedele razı olma diyor. Yine Mevlana Hazretleri Mesnevisinde zavallı insan diyor. Kendini geriye gibi bilemedi diyor. Kendini tanıyamadı diyor. Çok ötelerden, yücelerden, ezel aleminden geldi. Bu noksanlar alemine, bu kirli dünyaya düştü. İnsan kendini ucuza sattı bu dünyada nefsine uyarak. O çok değerli atlas bir kumaş gibiydi. Tuttu, kendini bir hırkaya yamadı. Yani insanın yüzünü kendi buna ilahi emanete, yani ruhuna çevirmesi, kusurlarını ikmale çalışması zaruri. Çünkü insan bedeli değil, ruhu ile insandır. En büyük lütuf sahibi Rabbimiz var. Bizi yoktan var eden Cenab-ı Hak sayısı gelmeyen nimetlerle bizi perverde kıldı. Lütfu kerimi ifa ettiğimiz bütün hayırları bize yapma gücü ve kuvvetini de ihsan etti. O gücü de veren o. Gücü nerede kullanıyoruz? Bütün eksik, noksan ve kusurlarımızla bizlerden o ibadet hayırları kabul buyuracak yine Cenab-ı Hak. Yine Câsiye Sûresi'nde 13 ay nimetini bildiriyor. O diyor göklerde ve yerde ne varsa amade kıldı diyor. İnsanın emrine verdi. Elbette düşünen bir toplum için ibretler vardır. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, hayvanlar amade. Velhâsıl her şeyi bir insana amade kıldı. Kulundan kör olmayacak. Fakat Cenâb-ı Hak insan sonra ister diyor, şükret diyor, ister nankör ol diyor. Yani tercih bu dünyada. Yani demek ki tezkiye olmuş bir yürek isteniyor. Tezkiye nedir? Nefsani arzuları bertaraf edip ruhani istidatları inkişaf ettirme. Kul ve hüve mahkum eyne mahkûntüm ilahi kameranın, ilahi müşahedenin altında olduğunu idrak halinde olacak. Kul nasıl olacak? Cenab-ı Hak bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. İlla men atallaha kalbi selim, rafine olmuş, tertemiz. Nasıl insan doğduğu zaman tertemiz doğar, öyle rafine olmuş bir kalp istiyor Cenab-ı Hak. İlla men atallaha bi kalbi selim. Kalbi münip istiyor. Hayırlı istikametlenmiş, sırat-ı müstakim üzerine olmuş bir yürek isteniyor. Nefs-i mutmainne ise Allah sana ne verdi? Hepsini Allah yolunda istikametlendiren bir nefis isteniyor. Yani hayatını ilahi istikamet üzerine tanzim edecek bir kul. Yani nefsani arzuların tuzağına düşmekten imtina edecek. Gurur, kibir, riya, gıybet, haset, kendini vitrine etme sevdası. Bu hepsi kulluğu zedeleyen hususiyetler. Mümin gönlünü ruhani istidatlar müzeyyen hale getirecek. Nedir bunlar? En başta merhamet. O fiilde bir merhamet. Cenab-ı Hak en çok Rahman ve Rahim esmasını bahsediyor. Efendimiz Rauf ve Rahim olduğunu bildiriyor. Demek ki bir mümin de merhametini, şefkatini Resulullah Efendimizle tadat edecek. Diğer gamlarını tadat edecek, cömert tadat, fedakarlığını tadat edecek. Nefsi tezkiye, kalbi tasfiye için takvada mesafe kat etmeye gayret edecek. Muaz bin Cebel onu Resulullah çok severdi. O şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderirken uğurlamak için Mekke'nin dışına kadar benimle teşrif etti. Ben binek üzere dedim, o ise yürüyordu. Bana bazı tavsiyelerde bulundu. Ondan sonra ey Muaz dedi, belki bu seneden sonra seni ben bir daha görmeyeceğim dedi. İhtimal ki diyor şu mescidimde gelip benim kabrimi de şurada bulursun dedi. Muaz bu sözler üzerine duyunca çok yüzünden ağlamaya başladı. Efendimiz ağlama ağlama Muaz dedi. Sonra Efendimiz yüzünü Medine'ye doğru çevirdi. Şöyle dedi: İnsanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olursa olsun Allah'a yakın, takva sahibi olan müttakilerdir. Biz 1400 küsur sene sonra geldik. Fakat takvamız nispetinde Resulullah Efendimiz'in civarındayız. Maldan ve candan fedakarlık cennete girebilmenin iki mühim şartı. Mümine yakışan bir gün mutlaka bırakıp gideceği fani dünya nimetlerini Allah rızası istikametin kullanarak hakiki ve kalıcı saadete erme gayretidir. Zira müminin esas serveti hayır hasenatta bulunmak sureti ebedi hayatı için biriktirmektir. Beşir bin Hassasi anlatıyor. Resulullah'a beyat için geldim diyor. Resulullah bana Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in oğlu kulunu ve resul olduğunu şahit ettim. Ondan sonra farzları saydı. Namaz, zekat, Ramazan orucu. Ondan sonra Allah yolunda cihat edeceksin dedi. Ben de ona şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, vallahi bunlardan hepsini yaparım. Fakat cihada, sadakaya onu yapamıyorum ben, yapamam dedi. Benim canım da kıymetli, malım da kıymetli dedi. Efendim şöyle elinden tuttu, iyice böyle salladı. Peki dedi, sen de cihat etmeyeceksin dedi. Sadaka vermeyeceksin. O zaman sen nasıl cennete gireceksin? Söyle bakayım bana dedi. Aman ya Resulallah dedi. Evet, bundan sonra sadaka da vereceğim dedi. Cihat da edeceğim dedi. Cihat kan dökmek değil, toprağı kanla sulamak değil. Cihat deyince zannediyorlar o değil. Cihat kalplerin fethidir. Kalplerin Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmak, kalpleri hidayete erdirmektir cihat. Bunun için gayret mühim çok. Nasıl bir gram altını elde etmek için, nasıl tonlarca toprağı büyük bir titizle elekten geçirmek icap ediyorsa, günümüzün iktisadi şartlarını helalden kazanmak da büyük gayret ve hassasiyet istiyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala kulunu helal peşinde koşmaktan yorulmuş vaziyette görmeyi sever. Allah Teala müttaki, gönlü zengin, kendi halinde işiyle, ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Efendimiz buyuruyor. Yine öyle bir zaman gelecek ki kul helalden mi, haramdan mı kazandığını aldırmayacak. Bugün görüyoruz piyasayı, iş piyasasını. Maalesef öyle bir zamandayız şimdi. Yani insanın malını sarf ettiği yerler kazancı helaliyetini gözen aynalar mesabesindedir. Bir kelamı kibarda buyruluyor. Dini sevenler dünyadan çıkmadı. Bak dünyayı sevenler dinden çıktı. Dini sevenler dünyadan çıkmadı. Bak dünyayı sevenler dinden çıktı. Resulullah Efendimiz yine buyuruyor. Dünya tatlıdır ve manzara hoştur, göz kamaştırıcıdır. Cazibesi güçlüdür. Şüphesiz Allah onu sizin imtihanınız olarak tasarrufunuza vererek nasıl davranınıza bakacak. İşte İkra Kitabek'te. O halde gaflete düçar olmamak için dünyadan yani onun nefsane arzularından, nefsane tuzaklardan sakının buyur Efendimiz. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh, insanın en cahili 40 tane fakülte bitsin isterse kendi ahiretini başkasının dünyası için satandır. Yine ayet-i kerime buyur İsra Suresi 30. ayet. Rabbin birer imtihanı rızkı dilediğine bol verir. Dilediğini daraltır. O kullarına haberdardır. Onu çok iyi görür. Demek ki varlıkta da yoklukta da nasıl yaşanacak? İşte Süleyman Aleyhisselam, Eyyûb Aleyhisselam. Biz Efendimizin hayatındaki safhalar. Yine Efendimiz buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki diyor Resul Efendimiz. Sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben sizden önceki önüne serildiği gibi dünyanın sizin önüne serilmesinden on yani gafillerin dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Arif gönüller daima şunu bilecek. Helalin hesabı, haramın da azabı var. Hazreti Ali buyuruyor. Dört şey devam ettiği müddetçe din ve dünya huzur ve selamette ayakta kalır. Bir zenginler kendine verilen mal ile cimrilik etmedikçe. Tabi bu asıl saadetten misal alacağız. Alimler öğrendikleri bildikleri şeyle amel ettikçe yani amel ettikçe bildiklerinde yani Kur'an-ı Kerim okuyor, biliyor, bunu tatbik edecek. Bunun için müessese kurmaya gayret edecek. Fedakârâne bir hayat yaşayacak. Cahiller bilmedikleri şeyle kibirlenmedikçe, fakirler de dünyada için ahiretlerini satmadıkları müddetçe bu dört şey devam ettiğinde din ve dünya huzur ve selametle ayakta kalır. Muhittin Rabbi Hazretleri de maddi hayatı meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar. Yine buyuruluyor, dünya üç şey ile cennet haline gelir. Elden, dilden ve gönülden infak etmekle. İki, Allah'ın kullarını affetmekte. Üç, zalime hidayet yolunu göstermekle. Yine bu da ibretli, sanki günümüzde bu da. Efendimiz buyuruyor, insanlara üzerine öyle bir zaman gelecek ki, bütün endişe ve gayretleri, karınları, mideleri ve şehvetleri olacak. Şerefleri mallarıyla ölçülecek. Kıbleleri fâsık ve facir kadınlar olacak. Dinleriyle dirhem ve dinarları olacak. İşte o da mahlukatın en şerleridir. Onların Allah kadar hiçbir nasipleri yoktur. Ve buna benzer hak dostlarından çok muhtelif nasihatler var. Resulullah Efendimiz'den ikazlar var. Tabii şurada bunu da ben zikretmek isterim. Tarihte yaşanan kardeşlik. Yani tabii bu biz ne kadar bir kardeşlik yaşayabiliyoruz bugün. Ne kadar bir İslam'ı kurşun sıkanlara karşı bir boykot yapabiliyoruz. Bir tarihten bir misal vermek istiyorum. Bu bizim kitabımızda da vardı. Vakıflar kitabında. 1913'te Osmanlılar Balkanları kaybederken Hindistan'da Cefiri kardeşler ve İslam teşkilatının başkanları devamlı mitingler yaptılar Hindistan'da. Bütün Müslümanları Osmanlı'ya yardıma davet ettiler. Darül Hilafet zor durumda dediler. Zekat ve infaklarını oraya vermeye teşvik ettiler. Birkaç misal hatta meydanları sergiler açtılar. Bu da cazibi dikkat manzaralar oldu. Bir kadıncağız geldi. Bu benim keferim dedi. Kefenini oraya attı gitti. Yine oradan da Ensari kardeşler bir vapur tuttular. Orada doktorları topladılar. Doktorları İstanbul'a gönderdiler. Sonra oradan döndüğünde o doktorlar ona çok büyük merasimsiz, çok büyük hizmet ettiniz diye karşıladılar. Yani bugün de hakikaten bu bizim olan durumumuzu gösteriyor. Şimdi biz ne kadar bu oradaki Gazze'deki kardeşlerimizin ızdırabını duyabiliyoruz. Bu hepimiz için bir hadis-i şerif. Sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez. İnfak ederken, verirken dikkat edin hususlar. Birinci ihlâsa dikkat etmek lazım. Gösterişten kaçmak, dünyevi menfaat beklentileri olmadan infakta bulunabilmek. Yani övünme vesaire enayete girmeyecek. Hem Cenab-ı Hakk'a teşekkür edasıyla girecek bu nimeti kendi ihsan ettiği için hem de verdiği kimseye teşekkür edasıyla verecek. Sen bilir ki onun dünyevi işini görüyorsun. O da senin ahiret işini görmüş oluyor. Karşısındakinin kalbi rencide ederek vermek o çok büyük tehlike. Yani temiz suya, bir menba suyuna bir damla necaset damlasa nasıl o suyu kirletir? Diğer hususta örnek olmak infakta başkanı hayra teşvik etmek için bazı durumdan sağ elini verdiğini sol el görmeyecek. Zaruretler hariç. Bunlar kardeşliği yaşadığı için kıyamette arşın gölgesi altında kalacak kişiler. Yine ayete buyuruluyor Bakara'da başa kalkmak, incitmek suretiyle sadakaları boşa çıkarmamak. Ya her zaman geldin, yeni mi geldin? Allah korusun. Biz Cenab-ı Hak'tan devamlı istiyoruz. Bu da çok büyük bir sakatlık. Bir de bunu övünmek. Efendim ben 1000 kişiye ekmek veriyorum fabrika. 1000 kişiye bilmem ne yapıyorum. Ya bedava mı veriyorsun bunu? Onun karşılığında iş istiyorsun sen. Bu da maalesef bu da çok gafilane bir ifade bu da. O işçiler olmasa sen nerede işini yürüteceksin? Hep bunlar nefse prim vermek ve sevabı da zedelemek. Bir de kişi kendine verildiği gönül huzuruyla alamayacağı kaliteli bir şey vermeyecek. Bazen böyle bozuk bir şey veriliyor vesaire olmuyor. Onu dikkat edeceğiz. Sonra ayet çok sert. Cenab-ı Hak ye uzu sadakat buyuruyor. Sadakaları ben alırım buyuruyor. Yani kokmuş yemeği Cenab-ı Hakk'a mı veriyorsun? Ya yani adi bir şeyi Cenab-ı Hakk'a mı veriyorsun? Bilhassa büyükler de buyuruluyor bunu. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Bilhassa veren alana teşekkür hissiyatı içinde olacak. Çünkü onu mesuliyetten kurtarıp ecre nail ediyor. Onu biz büyüklerde daima gördük zarfın üzerine. Muhterem Ahmet Beyefendi, kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sen gönül rızası vereceksin ki Allah da onu kabul etsin. Cenab-ı İnsan suresinde Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma validemizin verişlerinde onlar diyorlar ki biz sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Kendi gıdalarını veriyorlar. Kendileri aç kalıyorlar. Kendi gıdalarını veriyor. Verirken diyorlar biz sizden karşılık teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok çetin, belalı bir günden Abu Sen Kamtarira çok belalı günden korkarız diyorlar. Yine Hazreti Ali'nin güzel bir ifadesi var. Hep bundan pırlanta sözler. Dünyalık sana yöneldiği zaman vermesini bil. Zira vermek onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver çünkü o devamlı kalmaz. Yine devam ediyor. Yoksullaştığınız zaman sadaka veriniz ki Cenab-ı Hak'la ticaret yapmış olursunuz. En mühim sadaka cariye olarak evlatları yetiştirmektir. Talebeleri yetiştirmektir. Gerçek kültür de budur. Aman bugün kültür nedir? Amerika'ya gönderirim, Asya'ya gönderirim, bilmem nereye gönderirim. Kültürlü olsun. Kültür başka şeydir. İşte bugün kültürlü insanların durumunu görüyoruz. Dünyayı nasıl bir vahşete çevirdiler? Onun için evlatlarımızı hangi kültürde yetiştirdiğimizi iyi bilmemiz lazım. Gerçek kültür Kur'an ve sünnet kültürüdür. Kur'an ve sünnete muhabbetle itaatin neticesinde ilham edilen bir kültürdür. Bu dünya kültürü de olacak. Dünya kültürüyle Kur'an ve sünnet kültürü mezcedilmiş olacak. Bu şekilde dünya kültürü de bir kıymet kazanacak. Dünya İslam kültürünün en mühim umdelerinden biri de şefkat ve merhamettir. Bugün dünyanın en çok muhtaç olduğu şey bu sermayeyi kaybetti dünya. Gerçek merhamete sahip bir gönül gereksiz yere ne bir insana zarar verir ne de bir Allah'a mahcup hatta bir karıncaya bile zarar veremez. Rasûlullah Efendimiz yanık bir karınca yuvası gördü, dehşete kapıldı. Bu karıncayı kim yakabilir dedi. Allah'ın verdiği canı kim kıyabilir dedi. Bir Bistami bir ağacın altında yemek yiyor. Yol devam bakıyor, torbada bir karınca dolaşıyor. Ben bunu vatan cüda ettim diyor. Gitti karıncayı ağacın altında bırakıyor. Vatan cüda ettim diyor. Bizim kültürümüz bu. Bugün Batı'nın empoze ettiği kültür nedir? Kültür şu. Güçlü haklıdır. Aynı cahiliye devrinde de öyle aşiretler. Güçlü haklıdır. Enaniyet. Vicdan mesuliyeti yok. Dünya geliş gidişten habersiz. Merhamet yoksulu vicdanlar. Okuduğu kültürün manevi tarafı. Misali nedir? İşte bugünkü Gazze'de yaşananlar. Biçare insanlar evlerini, yurtlarını enkaza döndürüyor. Kadınları, yaşlıları, hastaları ve hatta bebekleri katlediyor. Hastaneleri bombalıyor. Bu gaddar zalimler işte Batı kültürünün dünya görüşüyle yetiştiler. Materyalist bir kültürle yetiştiler. Mazlumların feryatlarına sağır kalan küresel güçler veremli felsefelerin zehriyle bu hale geldiler. Lakin daima zalimlerin sonu helaktır. Hiçbir abad olmamıştır. Her bir berbat olmuştur. Onlara hayran olanlar da bu helaktan pay almaktan korkmalıdır. Hak ve hakikatten ayıran ve aklın putperesti olan filozofların birçoğu da çıldırdı. Kimi tımarhanelerde intihar etti. Hiçbiri huzur bulamadı, ne kendini takip edene huzur buldu. Alkarından büyük bir lanetle andılar. Bu sebeple tefekkür edeceğiz. Bizler Allah'ın emaneti yavrumuzu hangi kültürle yetiştiriyoruz? Onların gönül dünyalarını Kur'an ve sünnetle ne kadar tezyin edebiliyoruz? Yaşayışları nasıl? Onların ebedi hayatlarını, ahiret hayatlarını kazanmak için ne kadar çırpınıyoruz? Zira onları Kur'an ve sünnet kültüründen mahrum bırakırsak yarın evlatlarımız ana babalarından davacı olacak. Anne baba hakkı ödenmez. Fakat evladını ihmal eden, ona Kur'an ve sünnet kültüründen uzakta tutan bir anne baba, o evlat yarın ondan davacı olacak. Boykotun zaruretine bir misal. Şafii fakirlerinden İbn Abdüsselam 1262 Haçlıların Müslümanlara saldırdığı devir, İslam dünyanın savaş yapmış Haçlılara silah yapmanın kullanacak malzemenin satışını bunu yapanların zalim olduğuna dair bir fetva yayınladı. Bu fetvayı duyan terzilerden bir İbn Abdüsselam'a gelerek Haçlılar bana elbise diktirmeye geliyorlar. Ben parasını da veriyorlar. Ben bu haçlara elbise dikersem bu zulme ortak olur muyum diye sordu. İbn Abdüsselam ise günümüzde ışık tutan şu muhteşem cevabı verdi. Hayır, sen zulümlere ortak olmazsın. Sana iğne iplik satan zulme ortak olur. Sen ise zalimlerin ta kendisi olursun. Velhasıl vefasını göreceğimiz evlat Allah yolunda yetiştirdiğimiz sadakaya olacak evlattır. Vefasını göreceğimiz dost Allah için size zor zamanlarda kardeş olduğumuz dosttur. Vefasını göreceğimiz dünya malı da şimdiden infak ederek ahirete gönderdiğimiz maldır. Bugün ise Gazze'li Müslümanlara benzeri gibi bir vahşet ve katliam uyguluyorlar. Hak, hukuk, ahlak tanımadan evleri, hastane, okulları, ibadetleri yerle bir ediyorlar. Maksadına ulaşmak her türlü hukuksuzluğa, zulme kendilerini haklı olarak görüyorlar. Yıllarca topraklarını gasp ettiği Filistinli kardeşlerimize insanlık dışındaki hareketlerine müstahak olarak görüyorlar. Orantısız bir güçle terör estiriyorlar. Ümmet-i Muhammed'i çıldırtmak istercesine savaş suçu, nefret suçu, insan suçu olan her şeyi yapıyor ve bir vahşetin bir cinnetini yaşıyorlar. Velhâsıl bugün de onların bizim en basit seherlerde dua etmemiz. İnşallah Cenâb-ı Ramazan-ı Şerîf'te bir selamet verir inşallah. Seherlerimizde kalplerimiz onlarla beraber olsun. Aman aman aman sakın kendimiz, evlatlarımız, akrabalarımız vesaire onların mallarına karşı boykot edelim, titiz olalım. Bunun da yarın hesabı var. Cenâb-ı Hak gayrıl mağdûbi aleyhim ve lâdâlin diyoruz. Dalâlettekilerden uzak olmamız lazım. Onlara sermaye vermememiz lazım. Verdim 5 kuruş sermayeden ne olur? Değil o 5 ise senin o hissiyatını gösteriyor. İmanını gösteriyor senin o. Yani zalim siyonistler dünyanın süper gücüne güvenen ufacık bir kara parçası sıkışmış milyonlarca Müslümanın hayatına saldırmaya başlıyorlar bugünlerde. Yani böyle bir vahşet dünyada görüldü mü? Yani Mekke devrinde bir vahşet oldu. Müşrikler Müslümanları bir mahalleye sıkıştırdı. O zaman tabii Hatice validemiz bütün servetini verdi. Hatta müşrik akrabalar bile gizlice gönderdiler ve çocuklar katledilmedi. Kadınlar katledilmedi. Yani bugünkü yaşanan vahşet o gün olmadı. Demek ki bunlar nedir? Efendimiz bildirdi alameti kıyamet. Yaklaşan kıyamet. Müslümanın zor günlerinde yapılan yardımlar tam kardeşlik yardımları. Onda Resulullah Efendimiz arşın altında kalacak, o kıyametin içinde 7 kişiden biri olduğunu bildiriyor. Yine Hud suresinde zulmedenlere meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Allah korusun. Yani bigane kalmak o da bir felaket. Yine Enfal suresinde o iman edip hicret edenlere yani Mekke'den hicret eden Allah yolunda malları canları cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya işte onların bir kısmı diğer kısmının dostlarıdır. Değil mi? Bunlar bir Allah dostu oluyor demek. Onu inşallah yarın onu bir selamete erer de bütün gücümüzle oralara yardım eden inşallah o kardeşlerimin yaralarını sarmaya gayret ederiz inşallah. Bu canlarıyla malları cennete satın alan kimseler Cenab-ı Hak bunlara müjde veriyor. Bu kişilerin canlarıyla malları satın alan kimselerin Cenab-ı Hak hususiyetlerini bildiriyor. Et-taibun buyuruluyor. Yani bunlar tövbe edenler. Fakat tövbe basit bir tövbe olmayacak. İşte Ramazan günü Allah Erhamur Rahim'indir filan. Evet, muhakkak mutlaka ama bu gönülden olacak, tövbeten nasuha olacak. Bir misal mesela zamanında belki gıybet edin, helal edeceksin fakat öyle bir gıybet ve gıybet olan bir yerde de durmayacaksın. Oradan hemen hızlı olarak geçeceksin. Bir de estağfurullah azim diyeceksin. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sakın dünya hayatınızı aldatmasın. Şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman suresi. Yine Zümer suresinde size azap gelip çatmadan Rabbinize dönün. Onu teslim olun sonra size yardım edilmez. Vazgeçme var, pişmanlık var, amel-i salihlerle teyit etme var. İkinci el abidun tazimle emirler. Yani ruh ve beden aykırı namaz, oruç, zekat, hac vesaire ibadetler ve bunun bir batini ibadetler, güzel ahlak. Bunlar da bir zahir ve batınlı ikmal halinde olacak. Yani zahir ve batın müşterek yaşanacak. Namazı mesela Cenab-ı Hak yuhafizun buyuruyor. Daimin buyuruyor. Yani huşu ile yani ilahi kameranın altında olduğum idrak halinde fakat tabii bu çok zor bir iş ama ne kadar yaklaşabilirsek. Ondan elhamidun buyuruluyor. Kul daima bir hamd halinde olacak. Elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Cenab-ı Hak övgüyle olacak. Cenab-ı Hakk'a teşekkürle olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor Enfal suresi 1. ayetinde hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Daima bir hamd güneş, ay, atmosfer vesaire yani neyi görsen Cenab-ı Hakk'ı senâ edeceksin. Nasıl bir azamet güneş. Allah'a hamd olsun de buyuruyor. Kul daima hamd olsun elhamdülillah diyecek. Onların duaları bütün hamdü senalar Âlem Rabbi olan mahsustur diye buyurulur Yunus suresinde. Velhasıl Cenab-ı Hak bizden hep hamd halinde yaşamamızı istiyor. Ondan sonra esâihûn bunlar oruç tutanlar. İşte Ramazan Şerif geliyor elhamdülillah. Orucun inşallah maddi ve manevi orucun feyziyle müzeyyen eyler inşallah. Cenab-ı Hak umulur ki diyor takva sahibi olursunuz. Nasıl takva sahibi olacaksın? Cenab-ı Hak nimetlerini tefekkür edeceksin. Cömertliğin altında infak edeceksin. Ağzını fermuar çekeceksin. Nasıl ağzına bir şey girmiyorsa ağzından çıkanlara da dikkat edeceksin. Es-sahib oruç tutanlar bir de Allah yolunda seyahat edenler. İlim öğrenmek için seyahat edenler. Ondan er-rakihun es-sacudun bu namaza ehemmiyet veren. Rükûsu ayrı olacak, secdesi ayrı bir güzellik olacak. Bir huzur olacak. Haşûn bir haşyet verecek. Cenab-ı Hak buyuruyor. Araf 30.000. Ey Adem oğlu her mesle gidişinizde her sene güzel elbiseler giyin buyuruyor. İlahi huzura çıktığının idrak içinde olacak. Aksi halde kul namaz kılar şu kadar şu kadar gider onda biri kalır buyuruyor Resul Efendimiz. Namaz bir duadır, ilticadır. Allah korusun yine oraya geleceğim. Evlatlarımızı namaza alıştırmamak. Büyünce kılar, kılmıyor büyünce. Vebalde sana yazılıyor onu. Senden de davacı olacak kıyamet günü. En hayırlı baba evladını ufak yaşta namaza alıştırandır. Bunun tarihi misalleri de çok. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri diyor ki benim diyor annem diyor ben 9-10 yaşındaydım hafız oldum diyor. Bağdat çok soğuktu diyor. Bana diyor sabahı kalkar su ısıtırdı, abdest aldırdı sıcak suyla çarşafını giyerdi beni caminin kapısına kadar sabahımı götürürdü buyuruyor. İşte böyle fedakâr anneden Ahmed İbn Hanbelci. Bunun misali çok. Demek ki namaz çok mühim. İkincisi cömert olacak. Biz yoksulu doyuranlardan değildik diyecekler. Yalnız kendi menfaatimizi çalışıyorduk diyecekler. İkinci madde. Üçüncü madde batılı dalanlarla birlikte yaşıyorduk diyorlar, gaflet ehliyle. Her şey bize ahiretin habercisi. Her şeyde fanilik. Geliş niye, gidiş niye? Eğer ahiret olmasa bu gelişin mantığı olmazdı. Abes olurdu dünya geliş. Sonunda bize ölüm geldi diyorlar. Ölüm geldi, çattı diyorlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor, bu malını canını satın alanlar iyiliği emreder, kötülükten mehyeder. Bu 11 yerde geçiyor. Emri bil maruf niye? Bunu evlatından başlayacaksın, akrabandan başlayacaksın, muhitten başlayacaksın. Kalbinin, gözünün, gücünün olduğu her yere kadar emri bil maruf nehyi münkerde bulunacaksın. Bu da zaruri. Hatta Ebu Hüreyre diyor, bir kişi bir yakısını yapacak. Ne istiyorsun benden bu zor günde diyecek o da. Yok diyecek. Dünya hayatında seninle beraberdik. Sen beni ikaz etmedin, irşad etmedin. Bugün ben senden davacıyım diyecek. Vazifelerimize gelince, vazifemiz Allah Resulü'nün insanları nasıl yetiştirip terbiye ettiğine çok dikkat edeceğiz. Nasıl Eshâb-ı Suffa'da yetiştirdi? Nasıl Eshâb-ı Kirâm'ı yetiştirdi? Nasıl o cahile insanı zirve bir faziletten medeniyet insanı oldu? Resulullah Efendimiz seven onun gibi insan yetiştirmeye gayret edecek ki el mer'u mâ men ahabbe kıyamette beraber olsun. Resulullah iki büklüm gözü yaşlı geldiler. Ya Resulallah bizi acaba affeder mi? Ben şu günah işledim dediler. Resulullah pişmanlık duydular. Yani Efendimizin Eshâb-ı Suffa'da yaptığı eğitim bizim en güzel bir örnektir. Ne var bu örnekte? En başta fedakarlık var. Efendim kendisi yemezdi, oraya gönderirdi. Eshâb-ı Suffa'nın derdiyle dertlenirdi. Hatta şey diyor ki, Ebu Talha, ya bir baktım diyor, Allah Resulü diyor, mizesine taş bağlamıştı, iki büklüm olmuş diyor, Kur'an tedris ediyor diyor. Abdullah İbni Mesud diyor, öyle bir Resulullah'ın tedrisine öyle bir hale geldik ki diyor, yediğimiz lokmaların zikrini duyar hale geldik diyor. Halid bin Velid İslam orduları kumandanıydı. Vefat ederken yatağında ölüyordu. Muhasebeye başladı. Acaba ben niye yatağımda ölüyorum dedi. Hayatı dedi kılıç çakırdadan da geçmiş. At kişivanı geçmiş bir cengaverin dedi. Acizler gibi yatakta ölmez. Ne hazin bir şey. Acaba ben ne suç işledim ki Allah beni yatakta öldürüyor dedi. Canımı alıyor dedi. Yanındaki dedi ki, niçin üzülüyorsun? Allah razı olsun sana Seyfullah demedi mi dedi Allah'ın kılıcı. Yarmuk'ta sen kendinden 5 misli güçlü galip getiren sen değil miydin dedi. Mu'te'de dedi 3000 kişiyle 100000 kişi bertaraf eden sen değil miydin dedi. Doğru hepsi doğru ama niçin benim sorun böyle oldu dedi. Yatakta ölüyorum. Kaldırın dedi hiç yoksa son dedi ayakta vereyim dedi. Kılıcımı dayanarak vereyim dedi. Yani demek ki bir Müslümana yine İbrahim aleyhisselam'a baktığında velâ tusyunu yevme yubasın diyor. Ya Rabbi diyor ben sana kulluk yaptım halbuki malıyla canıyla her şeyle Allah dostu oldu. Demek ki bir Müslüman Allah'ın verdiği nimetlere karşı bir vicdan huzuru içinde olması lazım. Kendini muhasebe etmesi lazım. Ondan sonra madde vel hafizun li hududullah Allah'ın hudutlarını koruyanlar. Mümin olabilmenin mesuliyeti. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. Bizim medeniyetimiz aslı saadet medeniyetidir. Faziletler medeniyetidir. Şahsiyet ve karakter olarak bizler de bu medeniyeti temsil etmeye mecburuz. İnsanlar fazla güzel ahlaklı numune olabilmenin gayretinde olacağız inşallah. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Küntüm hayru ümmetin uhricet linnâsi te'mûne bil maruf ve tenhevne ani'l münker." Siz insanların iyiliği için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder. Yaşayacağız. Yaşadığımız kadar hem yaşayışımızda, hem halimizde, hem kalimizde tebliğ edeceğiz. İslam'a bağlılık ve samimiyetimizi, ibadet, muamelat, muaşeret daima İslam ahlakı üzerine bulunarak onu canlı tutmamız lazım. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Fussilet 30. ayetinde insanları Kur'an-ı Kerim ile Allah'a davet eden, ameli salih işleyen, ben Müslümanlardım diyerek Müslüman ve karakter şahsiyetini tebliğ edenden kimin sözü daha doğrudur buyuruyor Cenab-ı Hak. Velhâsıl ham insandan kâmil insan şahsi meydana getirmek, irfan sahibi olabilmek için bilginin kalbi hayata inikası zaruri. Vahyin kalple buluşması lazım, zihinle değil. Vahiy kalple buluşursa o zaman Cenab-ı Hak yakınlık ve takva oluyor. La havfun aleyhim ve la hum yahsurun. Onlar korkmayacaklar, üzülmeyecekler buyuruyor. Yine kul daima ilahi kameranın altında olur. Ve hüve mahkûm eyne mahkûmtum. Nereye gitseniz o sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, biz ona şah damından daha yakınız buyuruyor. Düşünce bir sen biliyorsun, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Herkesten gizlen, Cenab-ı Hak'tan gizleyemezsin. Üçüncüsü İslam umdelerini, İslam prensiplerini bazı yerlerde unutup kalmamalıyız. Aile hayat, ticari hayat, ibadet, hak, hukuk vesaire. Bugün mütedeyyin, dindar anne babalar başlarını iki ellerinin arasına alıp düşünmeli. Evlatlarımız gerçekten bizim evladımız olarak mı yetişiyor? Onun şahsiyeti ve karakterini hangi çevreler şekillendiriyor? Onun gönüllerinde, ideallerinde, hedeflerinde hangi modeller, hangi şahsiyetler var? Çocuklarımız televizyon, internet, bilgisayar, cep telefonları kullanıyor. Yoksa bu cihazların mı evladı oluyor? Yani birçok yavrumuz bu cihazların çıkmaz sokaklarına kaybolup gidiyor. Dördüncüsü, Rasûlullah Efendimiz kıyamette bizim halimize şahit olacağını bildiriyor. Hayatımı hiçbir zaman anı unutmadığı zira buyuruluyor. Bakara 143. ayet. İşte böyle de siz insanlığa şahit olmanız, Rasûlullah'a şahit olması için muhtedir bir ümmet kıldık. Demek ki bizim vazifemiz insanlara şahit olmamız. Fakat sözde lafla değil bu. Hem lafla, hem sözde, hem fiil, hem de gayretlerle. Nisa 41. ayete geldi. Bunu gene Efendimiz ağlamaya başladı. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz Peygamber Efendimiz, senin de bu ona şahit o gösterdiğimiz zaman hallerin nice olacak. Ümmetin halinden Efendimiz ağlamaya başladı. Dolayısıyla bir mümin dünyanın akışından, bütün insanlardan kendini mesul görecek. Eshâb-ı kirâm mesul gördü, dünyanın 400'e sefer etti. Şunu da çok düşüneceğiz. Ahirette ekranlar inecek, gözün konuşacak, bu gözler neler gördü, kulak konuşacak, neler işitti. Mekanlar konuşacak, mekanlar şahit olacak. Velhâsıl 6. madde Kur'an kursu, yaygın eğitim, Allah yolunda hizmetleri kendimizi bir nimet bileceğiz bunları. Mesela Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerîm'de ticareten lentebur buyur diyor. Yenisi ferden kendini ihya etmeli, toplumdan kendini mesul görmeli. Zira ilahi yardım ancak bu sayede tahakkuk edecektir. Fatiha İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım dileriz. Velhâsıl Efendimiz çobansını buyuruyor. Çobanın vasıflarını kendimize korumamızdan, çoban nasıl sürüyü idare eder? Nasıl onu kurtlardan korur? Nasıl biz kendi evlatlarımızı koruyacağız? Vesaire vesaire. Yani ondan sonra kendimiz bir muhasebe edelim. İslam bizlere ne kadar büyük bir nimet olduğunu tefekkür edelim. Bak 8 milyar insan içinde 2 milyar Müslüman var. Onlara kısım kısım. Ya Allah'ın verdiği bu nimet en büyük nimet. Bir ebediyet nimeti. Demek ki İslam'ın bizlere ne kadar büyük nimet olduğunu tefekkür etmeliyiz. Onun için daima şükredeceğiz. Cenab-ı Hak "İkra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin ismiyle okudu. En başta bu bize verdiği İslam nimetinin düşünmemiz, bunun bedelini ödememiz. Zira Cenab-ı Hak "Sümme lesûneyyûmüzün aninayım" verdiğim nimetten soracaksınız buyuruyor. Cenab-ı Hak hiçbir zaman unutulmayacak. Daima Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımızda olsaydı nasıl davranırdık diye düşünerek o hâlet-i rûyeh ile hareket edeceğiz. Bu idrak şuur halinde getirmeye gayret edeceğiz. Kalp terakki edecek, her gördüğü şeyde Cenâb-ı Hakk'ın. Bir kişiye bakacak, aman ya Rabbi diye. Kendine bakacak öyle, evladına bakacak öyle. Atmosfere bak, neyi görse gözü, kul daima aman ya Rabbi diyecek. Elhamdülillah en büyük nimet. En güzel bir peygamber ümmet olduk. En güzel kitap Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduk. Cenâb-ı Hak bizi mükerrem yarattığını bildiriyor. Peki biz bu mükerrem olmaya çalışacağız. Bu nefsani arzuyu bertaraf etmek suretiyle. İslam ne kadar tabii İslam kültürünü, Kur'an kültürünü artırmamız lazım. Zira en büyük kültür Kur'an kültürüdür. İslam'ın dünya görüşünü ne kadar bilebiliyoruz? İslam dışı şeyler hayatımıza giriyor mu? Biz ve çocuklarımız günümüzde insan ruhunu zehir serpen televizyon, internet, modalar, reklamların tesiri altında mıyız? Çocuklarımız altında mı değil mi? Topluma zerk eden ahiretsiz bir dünya telakki kazanmanın takvamız ne kadar? Zira Kur'an-ı Kerim hüden lil müttakî ne kadar bir takva sahibi olabilirsek kendimizi, evlatlarımızı onlar ne kadar takva sahibi olursa o kadar koruyabiliriz. Bir de düşünün en büyük Allah'ın hizmetimiz ne kadar? Tabi içine gidip semer dünyanın dört bir tarafına gidip biz ne yapıyoruz? Kendimizden, akrabalarımızdan başlayarak ne kadar bir Allah yolunda hizmetlerimiz var muhasebesi. Velhâsıl Cenâb-ı Hak 2 milyarlık İslam âlemine birlik, beraberlik, intibah ve diriliş nasip eylesin. Zulüm altında Müslüman kardeşlerimize en kısa zamanda refaha çıkarsın. Kâfirlere karşı mansur ve muzaffer kılsın. Rabbim bize din kardeşimin derdiyle dertlenen, elinden, dinden, gönlünden ümmetin müstefid oldu. Gayrı diniye sahip olan kullarından olmayı nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla Teala Fatiha. Allah'ım.